Ayrım 36, sayfa 313. Sonra bana döndü. Sen kendin de niye kafir olmayasın ki? Kafirlik de kazançlı bir iştir. Kafanı kullanınca kafirlikle de iyi yaşayabilirsin. Grigori şaşkın şaşkın gülerken Piotr yavaşça, iyi ama büyücüler de hiç fena yaşamıyor hani, puta taparlar ya da inançsızların çoğu öyle. Ama Osip o zaman karşı çıktı. Büyücüler bilgi sahibi değildir. Okumak onlara göre değildir. Sonra bana bir öykü anlattı. Bak şimdi iyi dinle. Bizim köyde zavallı bir köylü vardı. Adı Tuşka'ydı. Yoksul mıymıntı şeytanın tekiydi. Bir tüy gibi rüzgar onu nereye savurursa orada yaşardı. İşçi değildi ama aylaklık da etmezdi. Günlerden bir gün yapacak daha iyi bir işi yok ya, ne yapsın, kalkıp 2 yıllığına hacca gitti. Döndüğünde bambaşka biri olup çıkmıştı. Saçlar nah böyle omuzlarından aşağı, kafasında bir takke, sırtında desen kırmızı deriden bir papaz cübbesi, herkese gözlerini deviriyor ve bağırıp çağırıyordu. Tövbe istiğfar edin ey lanetliler. Herkes günahkar. Niçin tövbe etmesin ki? Özellikle de kadınlar. Herif küpünü de doldurmaya başladı. Bir de baktık ki artık Tuşka'nın karnı tok, Tuşka sarhoş, Tuşka'nın kadınlarla arası iyi. Duvarcı öfkeyle sözünü kesti. Ama önemli olan yiyip içmek değil ki. Neymiş peki? Onun ne söylediği? Ha bak, ne söylediğine aldırmadım pek. Piotr öfkeyle parladı. Dimitri Tushnikov'u biz de iyi tanırız. Grigori sessizce başını eğip bardağına baktı. Osip alttan alarak, ben tartışmıyorum dedi. Ben yalnızca mutlu olmanın yollarını Maksimiç'e anlatmaya çalışıyorum. Ama birçok yolda hapishaneye çıkar. Osip her zaman değil diye açıkladı. Bütün yollar papazlığa çıkacak değil elbet. Nerede sapacağını bileceksin. Duvarcı da sıvacı gibi dindar insanları hep böyle kızdırırdı. Belki de onlardan hoşlanmıyor ama bu gerçeği kurnazca gizlemeyi başarıyordu. Bu insanlar için gerçekte ne düşündüğünü anlamak olanaksızdı. Ama Yefimushka'ya karşı daha nazik, daha yumuşak davrandığı görülüyordu. Çatı ustası Tanrı, doğruluk, tarikatlar ve insanların acılı yaşamı gibi arkadaşlarının en sevdiği konularda tartışmaya girmezdi. Arkalığı kamburuna dayanmasın diye sandalyesini masaya yan çevirir, oturduğu yerde sakince bardaklar dolusu çay içerdi. Sonra birdenbire kulak kesilir, dumana boğulmuş odaya göz gezdirir, karma karışık sesleri dikkatle dinler, ayağı fırlayarak kayıplara karışırdı. Kaçması bir alacaklısının geldiğini gösterirdi. Bir düzine insana borcu vardı. Bunlardan kimileri yakalandıklarında onu dövdükleri için kaçarak onları zahmetten kurtarıyordu. Bu duruma şaşırıyordu. Bunda bu kadar kızacak ne var? Param olsa ödemez miyim? Yefimushka kimi zaman dünyaya gözlerini ve kulaklarını kapar, düşüncelere dalarak uzun süre otururdu. Elmacık kemikleri çıkık, yüzü yumuşar, gözleri sevecenlikle bakardı. Ona sorarlardı. Hey eski asker, yine nelere daldın? Hani şöyle zengin biri olsaydım diye düşünüyorum da, gerçek bir bayanla, şöyle soylu biriyle evlenirdim. Bir albayın kızıyla diyelim. Ah tanrım, onu ne severdim ama. Aşkıyla cayır cayır yanmaya razıyım. Evet, bir zamanlar bir albayın yazlık evinin damını aktarıyordum. Piotr düşmanca bir tavırla sözünü kesti. Evet, adamın da dul bir kızı varmış değil mi? Biz bu hikayeyi daha önce de çok işittik. Ama Yefimushka avuçlarıyla dizlerini ovuşturdu. Sandalyesinde sallanarak öyküsünü sürdürdü. Güzel, bembeyaz bir giysiye bürünerek bahçeye çıkardı. Damdan aşağı ona bakardım. Güneşmiş, dünyaymış, neme gerek. Her şey bir yana, o bir yana. Tüm istediğim bir güvercin vurmak ve onun ayakları dibine uçmak. Kadın değil çiçek, çiçek. Böyle bir kadındayken bütün gün geceyi iple çeker, yatma zamanı gelsin diye dua edersin. Piotr sertçe sordu. Peki ne yer ne içerdiniz? Ama Yefimushka hiç istifini bozmadı. Aman tanrım, bir erkeğe ne gerek? Hem zaten kadın zengin. Osip gülerek söylendi. Öyleyse böyle lüks bir yaşantıya ne zaman başlamayı umuyorsun? Yefimuşka varsa yoksa kadınlardan söz ederdi. Güvenilmez bir işçiydi. Kimi zaman son derece iyi ve çabuk çalışır, kimi zaman da işleri yüzüne gözüne bulaştırırdı. Tahta çekiciyle çatı tahtalarını tembel tembel gelişigüzel çakar, dikkatsizliğinden her yerde aralıklar bırakırdı. Her zaman yağ ve petrol kokardı ama kendi özel kokusuysa sağlıklı ve hoştu, taze kesilmiş ağaç gibi kokardı. Marangoz Osip'le her konudan söz etmek ilginçti. İlginçti ama pek de hoş değildi. Sözleri her zaman beni derinden rahatsız ederdi. Ne zaman şaka yaptığını, ne zaman ciddi konuştuğunu anlamak zordu. En iyisi Grigori ile Tanrı'dan söz etmekti. Tanrı'dan söz etmeyi severdi ve kesin inançlıydı. Ona sordum. Biliyor musun Grisha, Tanrı'ya hiç inanmayan insanlar var. Sakince gülümsedi. Ne olmuş yani? Diyorlar ki Tanrı yoktur. Oho, boş ver onlara. Ben bunu çoktan biliyorum. Görünmeyen bir sineği kovarcasına elini salladı. Eğer anımsıyorsam ne demiş Davut peygamber? Ancak bir deli yürekten Tanrı yoktur der. Evet, deliler epeyce zaman önce söylemişler. Ama insan tanrısız yaşayamaz. Osip onu onaylar gibi bir tavırla söze karıştı. Piotr'un içinden Tanrı'yı çıkar, sana ne korkunç kötülükler yapacağını görürsün. Şişli'nin yüzü sertleşti. Parmağını sakalına götürdü. Parantez tırnağında kurumuş bir kireç vardı ve gizemli bir sesle. Tanrı tüm canlı yaratıkların içinde vardır. Vicdanın içindeki her şey Tanrı'dan gelir. Peki ya günahlar? Günahlar nefsimizin şeytandan gelir. Günahlar frengi gibi dıştadır. İnsan günahı ne denli düşünürse o denli günah işler. Günahı düşünmezsen günah işlemezsin. Bedenin efendisi olan şeytan insanın kafasına günah düşüncesini sokmaya çalışır. Duvarcı kuşkulanmaktan çok bu düşüncelerin derinliği anne anlamak istiyor gibiydi. Bu pek doğru değil gibi. Ama doğrudur. Tanrı günahtan uzaktır. İnsan Tanrı'nın imgesinden ve suretinden yaratılmıştır. Günahı işleyen bedendir, imgedir. Ama içteki ruhani suret günah işleyemez. O bir surettir, saf ruhtur. Zafer kazanmışçasına gülümsedi ama Piotr homurdandı. Ama bu bana göre öyle değil. Osip o zaman duvarcıya sordu. Eğer seni doğru anladıysam şöyle mi diyorsun? Eğer günah işlemiyorsam o zaman tövbe de etmem ve eğer tövbe etmiyorsam o zaman kurtuluşa ve bağışlanmama da gerek kalmaz. Bundan daha iyi ne olabilir? Şeytanı unutursan Tanrı'yı sevmekten kendini alamazsın. Bunu eski bilge kişiler söylemiş. Şişlin pek fazla içmezdi. Yalnızca 2 bardak içmekle çakır keyif olmuştu. Yüzü kızarmış, gözlerine çocuksu bir hava gelmişti. Neredeyse şarkı söyler gibi konuşmaya başladı. Evet, her şey çok güzel. Tanrı'ya şükürler olsun ki yeterince karnımız doyuyor, bir işimiz var ve hayatımızı yaşıyoruz. Ah, ne olağanüstü bir dünya. Ağlamaya başladı. Gözyaşları sakalına doğru süzülüyor. İpeksi kıllar üzerinde cam boncuklar gibi parıldıyordu. Bu parıldayan gözyaşı boncukları ve yaşama düzülen bu övgüler hiç hoşuma gitmemişti. Büyükannemin yaşamı öven konuşmaları daha yalın, çok daha inandırıcı ve bu adamlardan daha az inatçıydı. Onların konuşmaları beni sürekli gergin tutuyor, belirsiz bir takım kaygılar uyandırıyordu. İşçilerden söz eden birçok kitap okumuştum. Şimdi kitaplardaki insanlarla gerçek yaşamdaki insanlar arasında dağlar kadar fark olduğunu görebiliyordum. Kitaplardaki işçilerin hepsi de mutsuzdu. Onlar iyi ya da kötü, söz ve düşünce açısından gerçek yaşamdaki işçilerden daha alt düzeydeydiler. Kitaplardaki işçiler Tanrı'dan, dinsel tarikatlardan, kiliseden daha az söz ederler ama yetkililerden, topraktan, doğruluktan ve geçim derdinden daha çok konuşurlardı. Kitaplardaki işçiler kadınlardan daha az söz ederlerdi. Üstelik daha az kaba ve daha dostça söz ederlerdi. Gerçek yaşamdaki işçi için kadın yalnızca bir eğlenceydi ama tehlikeli bir eğlenceydi. Kadınlara karşı her zaman uyanık olmalıydın. Yoksa kadın erkeğe üstünlük sağlar ve onu perişan ederdi. Kitaplardaki işçiler ya iyiydi ya da kötü ama oldukları gibi kitabın içindeydiler. Buna karşılık gerçek yaşamdaki işçiler ne iyiydi ne de kötü. Bu da onları epey ilginç kılıyordu. Gerçek bir işçi yüreğini ne denli saflıkla açsa da geride her zaman bir şeyleri saklı tutuyordu. Başkalarının bilmediği bu şey belki de en önemli şeydi. Okuduğum kitaplardaki insanlar arasında Marangozlar Birliği'ndeki Piotr'u seviyordum. Bu öyküyü yeni arkadaşlarıma da okumak istedim ve kitabı fuara götürdüm. Sık sık oradaki atölyelerden birinde geceliyordum. Sık sık çünkü yağmur yağarken kente dönmek istemiyor ya da eve dönecek gücü bulamayacak kadar yorgun oluyordum. Marangozları anlatan bir kitabım olduğunu onlara söylediğim zaman hepsi de çok ilgilendi, özellikle de Osip. Osip kitabı benden aldı, ikonların başları gibi başını kuşkuyla eğerek sayfaları karıştırmaya başladı. Bizden söz ediyor be, vay şeytanlar vay, kim yazmış, bir beyzade mi? Tam düşündüğüm gibi, beyzadenin ve memurların elinden her şey gelir. Tanrı'nın akıl edemediği ne varsa memurlar düşünür zaten, onların geçimleri bu yüzden. Piotr, biraz dikkatli ol Osip, dedi. Tanrı için böyle ileri geri konuşulmaz. Haşa, bir yağmur damlası ya da bir kar tanesi nazlak kafamı ne kadar etkilerse benim sözlerim de Tanrı'yı o kadar etkiler. İçin rahat olsun. Ne sen ne ben. Hiçbirimiz Tanrı'ya ulaşamayız. Birdenbire ağzından sel halinde keskin sözcükler dökülmeye başladı. Bu keskin sözcükler bir çakmak taşından saçılan kıvılcımlar gibi ortalığa saçılıyor, bir makas gibi karşısındaki her şeyi kesip biçiyordu. O gün birkaç kez bana sordu. Hadi bakalım Maksimiç, bize okuyacak mısın? Paydos'tan sonra akşam yemeğine gittik. Yemekten sonra Piotr'la birlikte arkadaşı Ardalyon, Şişlin ve Foma adında genç bir delikanlı da geldi. İşçilerin yattığı hangarda bir lamba yaktılar. Okumaya başladım. Hiç kıpırdamadan sessizce dinliyorlardı. Ama kısa bir süre sonra Ardalyon öfkeyle "Benden bu kadar," dedi. Sonra da çekip gitti. İki uyuyan Grigori oldu. İlk uyuyan Grigori oldu. Ağzı şaşkınca bir karış açık kalmıştı. Onun ardından öbür marangozlar da uyudu. Bununla birlikte Piotr, Osip ve Foma bana daha da yaklaşarak dikkatle dinliyorlardı. Okumayı bitirdiğimde Osip lambayı hemen söndürdü. Yıldızlara bakarak gece yarısı olduğunu anladım. Piotr karanlıkta yüksek sesle sordu. Bu kitap neyi gösteriyor? Kimlere saldırıyor? Osip ayakkabılarını çıkarırken şimdi uyuma zamanı dedi. Foma tek laf etmeden yan döndü. Piotr sorusunu inatla yineledi. Kimlere saldırıyor dedim. Peykesine uzanan Osip, kim yazdıysa orasını o söyler sana dedi. Duvarcı Piotr devam etti. Eğer üvey anneleri hedef alıyorsa boşuna nefes tüketiyor. Çünkü bu üvey anaları daha iyi yapmaz. Eğer Piotr'a karşı yazılmışsa da bu da hoşuma, bu da boşuna zaman kaybı. Suçu işleyen cezasına katlanır. Cinayet işleyen Sibirya'yı boylar. İşte o kadar. Cezanın ne olduğunu bildiğimize göre bu kitaba ne gerek var? Ne diyorum? Boşuna zaman kaybı, öyle değil mi? Osip tek söz etmedi, duvarcı devam etti. Yapacak başka işleri olmayınca başkalarının içine burunlarını sokuyorlar. Tıpkı anneler toplantısı gibi. Ninni, iyi geceler. Şimdi uyuma zamanı. Açık kapının mavimsi dörtgeninde bir an durduktan sonra sordu. Öyle değil mi Osip? Marangozun uykulu sesi odada yankılandı. Ne? Yok bir şey, hadi uyu. Şişlin oturduğu yerde hemen oracığa kırılıverdi. Foma benim yanıma, karma karışık samanların üstüne uzandı. Bütün dış mahalle uyuyordu. Uzaktan lokomotiflerin düdükleri, demir tekerleklerin ağır gümbürtüsü ve makas değiştirme takırtıları duyulabiliyordu. Hangarı her perdeden değişik horultular dolduruyordu. Kendimi hiç de iyi hissetmiyor ve birinin bir şeyler söylemesini bekliyordum. Ama kimse konuşmuyordu. Sonra birdenbire Osip'in yumuşak, duru sesi yükseldi. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Sizler gençsiniz, önünüzde uzun bir yaşam var. Kendi aklınızla yaşayın ve ne anladığınızı unutmayın. Bunun size her zaman yardımı dokunur. Uydun mu Foma? Foma istekli istekli, hayır diye yanıt verdi. Peki, sizin ikinizin de okuması yazması var. Ama sakın her okuduğunuza inanmayın. Onlar istedikleri kitabı basabilirler. Bu konuda bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Bacaklarını peykeden sallandırdı, elleriyle de kenar tahtalarına abandı, bize doğru eğilerek sürdürdü. Bir kitabın doğruluğunu nasıl anlayacağız? Onlar hiç kuşkusuz insanları açıklar. Söz gelimi şu marangoz ya da başka bir işçi. Ama beyzadeler başkadır. Kitap yok yere yazılmaz. Hep bir şeyleri savunmak için yazılır. Foma derinden gelen bir sesle, Piotr müteahhiti öldürmekte haklıydı, dedi. Hayır, haksızdı. İnsan öldürmek hiçbir zaman doğru değildir. Grigori'den hoşlanmadığını biliyorum. Böyle şeyler düşünmekten vazgeç. Bizler yoksul insanlarız. Bugün ben patronum ama yarın yine işçi olurum. Ben senden söz etmedim Osip. Fark etmez, aynı şey. Haklısın. Osip Foma'nın sözünü kesti. Dur bir dakika. Sana bir kitabın niçin yazıldığını anlatıyordum. Çok kızmıştı. Bu kitap çok kurnazca. Orada kendisi için çalışacak köylüsü bulunmayan bir toprak ağası var. Köylü ise patronsuz. Şimdi bu durumda toprak ağasının hali berbat. Köylü desen o da öyle. Toprak ağası zayıf düşüyor, aptallaşıyor. Köylü ise korkunç, kendini beğenmiş ayyaşın biri olup çıkıyor. Üstelik huysuz ve alıngan oluyor. Oysa toprak köleliği döneminde daha iyiydi. Toprak ağası köylüsünü, köylü de ağasını kollardı. İkisinin de karnı tok, kafası rahattı. Tartışma olsun diye söylemiyorum ama toprak köleliği altında her şey çok daha iyiydi. Köylünün yoksullaşması toprak ağasının işine gelmezdi. Toprak ağasının yoksullaşması köylünün işine gelmezdi. Köylünün hali vakti yerinde olunca onun için de iyiydi. Ama köylünün aptal olmasını isterdi ki parmağının ucunda oynatabilsin. Ben 40 yıllık kölelik ettiğim için bunu iyi bilirim. Bunu derimden anlayabilirsiniz. Boğazını keserek kendini öldüren arabacı Piotr'un da beyzadelerden ve toprak ağalarından böyle söz ettiğini anımsadım. Osip'in de o kötü yürekli ihtiyarla aynı kanıda olması beni rahatsız etti. Osip bacağımı dürterek sürdürdü. Kitapların neyi kayırıp neyi giyerdiğini görmek, onların gerçek anlamlarını keşfetmek gerek. Nedenini istediği zaman istediği kadar gizlesin. Kimse bir şey durup dururken yapmaz. Kitapların yazılış nedeni insanı şaşırtıp sersemletir. Kafayı kullanmaksızın hiçbir şey yapamazsın. Bırak hasır ayakkabı yapmayı, satır bile kullanamazsın. Uzun süre böyle konuştu, sonra yatağına uzandı. Derken yine fırladı. Karanlık odayı olağanüstü sözlerle doldurdu. Toprak ağalarıyla köylüler birbirlerinden farklıdır derler. Bu doğru değildir. Biz de onlardanız ama yalnızca daha aşağıdayız. Hiç kuşkusuz bir beyzade kitaplardan öğrenir. Bizse itile kakıla, dayak yiyerek öğreniriz. Bir beyzadenin kıçı bizimkinden beyazdır. Aramızdaki fark bu kadarcıktır. Hayır, dünyayı değiştirme zamanı gelmiştir. Yalan yanlış kitaplarla olmaz bu iş. Herkes kim olduğunu kendine sormalıdır. Ve başkalarından neyim eksik, ben de insanım diye yanıt vermelidir. Bir patron nedir? O da benim gibi bir insan. Tanrı birkaç kapik daha fazla umduğu için patrona farklı davranacak değil. Günahlarımızı öderken bizler hepimiz eşitiz. Sabaha doğru gün doğumu tüm yıldızları söndürdüğünde Osip bana ''İşte gördün, ben de yazabiliyorum.'' dedi. ''Daha önce aklımın köşesinden geçmeyen şeyler yumurtladım ama sen yine de söylediğim her şeye inanmayacaksın. Beni o kadar da ciddiye alma. Hani uyuyamadığım için öylesine konuştum işte. Uykun gelsin diye zaman geçirmek için kafandan bir takım yalanlar uydurursun ya, onun gibi. Bir zamanlar bir karga varmış.'' Bu karga tarladan karşıki tepeye uçmuş. O çalı senin, bu çalı benim, dolaşmış durmuş. Ömrünü böyle geçirmiş. Sonra da ölüp toprak olmuş. Ne anlamı var şimdi bu öykünün? Hiçbir anlamı yok. Hadi uyuyalım artık. Az sonra kalkmamız gerekecek. Ayrım sonu, sayfa 321.